Ayrım 22, Kanlı Topraklar, Orhan Kemal, sayfa 317. Paşazade Hakkı Bey de artık kendini tutamayıp yan üstü devrilince Ali Şahin kendi kendine memnunlukla güldü. İşte böyleydi bunlar. Okumuşu da, okumamışı da, az okumuşu da. Hepsi bir kapıya çıkıyordu. Çıkacaktı elbette. Yedikleri çeşitli besinlerin vücutlarına yaydıkları zehirler iradelerini ellerinden alıyordu. Perhiz yapanlarsa kendilerini madde ve hayvanca hislerin esaretinden kurtarıyorlardı. Örnek mi? İşte. Herkes devrilip uyuduğu halde Ali Şahin uyumuş muydu? Uyumamıştı, uyumazdı. İstediği, daha doğrusu gerektiği zaman uyurdu o. Üşümez, sıcaktan dertlenmez, açlık falan vız gelirdi. Kalktı, kapıya çıktı. Demin boğazladığı tavuk, üzerindeki bıçak öylece duruyordu. Havaya baktı. Parçalı, kirli bulutların ardında pırıl pırıl ay. Tavuğu bacağından baraka kapısına astı. Üç kulhuvallahu bir ehrem okuyup tavuğa üfledi. Öylece duracaktı orada. Ay ışığı öte dünyalardaki altınların yalazıydı. Tavuk da bu yalazı eme eme altın kesilecek, gündüz peyledikleri yere götürülüp toprağa gömülünce define kendiliğinden meydana çıkacaktı. Boğazlanmış tavuğu ay ışığında bırakıp içeri girdi. Çok geçmeden neredense koku sezen bir kedi peydahlandı. Yerdeki kanları yaladı bir süre. Yaladıkça iştahı kabardı, iştahı kabardıkça açlığı arttı. Çevrede olmalıydı bu kanın aktığı gövde. Arandı, gördü. Bir tırmanış. Fakat yetişemiyordu tavuğa. Ama yetişmeliydi. Yetişmek zorundaydı. Bir hamle. Asılı tavuğa sırtıyla çarpıp yere düştü. Yeni bir tırmanış, yeni bir hamle. Haydi, gene yer. Bu sabah ezanından bir saat önceye kadar sürüp gitti. Ortalık iyice soğumuştu. Ay yitip gitmiş, karanlık bulutlar gökyüzünü yeniden kaplamıştı. Ali Şahin tesbih çekerek boyuna elham kulüvallahi okuyor, define yerine gidecekleri saati bekliyordu. Nihayet o saat geldi. Fakat şu topal Nuri Bey galiba soğuk almıştı. Boyunu öksürüyordu uyku arasında. Teker teker uyandırdı. Uyku dolu gözleriyle tuzsuz helva gibi devrili devrili veriyorlardı. Haydi bakalım beyler, kendinize gelin. Çeyrek saat içinde derlenilip toparlanıldı. Yol ormanın içinden geçiyordu. Yol tutulmalıydı. Tam da gecenin yerini sabaha bırakacağı anda orada olmalıydılar. Birer birer barakadan çıkıp karanlığa karıştılar. Hava adam akıllı soğuktu, nemliydi. Gece ıslak bir çarşaf gibi dokunuyordu insanın tenine. Topal bütün bunlardan hoşlanmıyorsa da meraklanmıştı bir sefer. Bakalım sonu nereye varacaktı? Bütün gece konuşulduğuna göre tavuğun %100 damgasız beneksizini bulmuşlardı. Geçen sefer tılsımın bozulmasının sebebi tavuğun kuyruğu yanındaki ufacık beneği fark etmemeleriydi. Bu defaki tavuk %100 beneksizdi. Bakalım. Tepeyi birerle kolla inerlerken arada su birikintinin elini basıyorlardı. Topal sık sık sulara batıyor, sövüyordu yavaşça. Birinde Ali Şahin duydu. Sakın ha, dedi. Meleklerin himayesindeyiz. Küfür zıtlarıdır. Kaçarlar. Kaçtılar mı yandık. Tılsım bozulur, yerlerini Ecinli tayfası alır. Topal, eyvah, diye geçirdi. Zaten bir bok olacağı yok. Bu sefer de bir şey çıkmazsa benim küfrüme bulur suçu. Yadırgı kokusu almış köpekler köy tarafından gürlemeye başladılar. Ali Şahin, summün, bükmün, umyün, fehum, la yerciun, dedi. Topal bir şey anlamadı. Hatta çok tuhaf, çok garip buldu. Korku sardı içini. İçinin korkusu aldığı Ecinliler diyarına götürdü. Ecinliler diyarı neredeydi? Bilmiyor ama böyle bir yer olması gerektiğini sanıyordu. Birden bu tepenin ardındaki mezarlığı hatırladı. Sonra Ali Şahin'in sözlerini. Define için okunan dualar habis ruhları mezarlarında hortlatır. Olabilir ki önümüze çıkarlar. Sakın korkmayın. Korkutmak için her şeyi yaparlar. Korkmamak lazım. Korkup kaçtınız mı yandınız. Sizi kendilerine karıştırır, kendi diyarlarına götürürler. Bir daha yeryüzüne hasret kalır, onların elinde esir olursunuz. Gözlerini yumdu. Yumulu gözlerinin içinde kefeniyle hortlamış habis ruhlar. Beyaz kefenli. Gözlerini açtı. Aynı kefenliler çıldıracaktı. Kalbi kötü kötü çarpıyordu. Aksi gibi köpekler de çoğalarak yaklaşmaya başlamışlardı. Summün, bükmün, umyün, fehüm, la yerciün. Elinde boğazlanmış tavuklu Ali Şahin en öndeydi. Arkasında suspus haliyle Sırrı Baba, onun arkasında sebze komisyoncusu Haydar, Haydar'ın ardında Topal. Topal'ın ardında da Hakkı Bey. Hakkı Bey korkmuyor, yalnız cahil halkın kafasında daha çok da eski devirlerde beliren zatülcemtleri, hellücinasyonları düşünüyordu. Zatülcem, hellücinasyon. Nereden de biliyordu şu cenabe şeyleri? Ne işine yarıyorlardı sanki? Halkın arasına katılıp halk gibi, cahil halk gibi yaşamanın tadını çıkarmamak. Hayat birçok meçhulleriyle güzeldi. Sorbon ardından Lozan'daki öğrenimi ne vermişti ona? Boyuna elinde olmayarak filozoflaşmak hastalığı. Yaşadığının tadını kaçırmıştı, kaçırıyordu. Islak, buzlu bir cam ardından bakmak dünyaya. Şu Allah'ın belası kapkaranlık gecede önünden gidenler gibi bir şeyler hayalleyip içten içe titremek, korkunun çarpıntılarını duymak isterdi. Ne için aylardır şu yarı deli herifin yanından ayrılmıyordu? Günün birinde gerçekten Defne'yi bulacaklarına inandığı için mi? Ne gezer? Sırf halk gibi, halktan biri gibi bir parça inanmak, onların duyduğu heyecanlardan birazını duyabilmek için. Uzaklarda şimşek çaktı, sonra gök gürledi. Topal boş bulunarak "Yağmur geliyor," dedi. Sss, kesti ama hem korkuyor hem de üşüyordu. Şu düğün gelecek hafta yapılsaydı da dünya evine girseydi. Ne işi vardı yazının çamurlu yüzünde? Köpeklerin çoğalıp yaklaşan sesi. Zangır zangır titriyordu. Keşke paltosunu alsaydı. Kaynanası, "Al oğlum, yazının yüzünde ne olur ne olmaz," demişti de kulak asmamıştı. Şaşı kıza mı kabadayılık olsun diye. Galiba. İyi ama nesini? Biliyor muydu ki? Vardı aralarında en azından 25 yaş. Belki daha çok. Ama hayır hayır. O kız 25 var diyorlardı. Görünüşü 15. Öyle bile olsa ne 25 yaş farkı? 15'ten 34'e varmaya 19 yaş. 20 diyelim ancak 20 yaş. Gene çoktu. Çok olup da gün ola harman ola. O şaşı gözleriyle karı mı yapacaktı onu? Şimşek yakınlarda mavi mavi çaktı. Gök şaşılacak şey çok yakınlarda gürledi. Sonra soğuk bir rüzgar esip iliklerinden dondurdu. Köpeklere gelince birden sesleri kesilmişti. Yoksa yağmur o tarafta mı başlamıştı? Ormandan tarafta bir hışıltı. Tamam. Yağmur ormana yağıyor. Ağaç yapraklarında hışıldıyordu. Ne severdi böyle geceleri. Dışarıda hışıltıyla yağmur, gök gürültüsü, şimşek, hatta yıldırım tarrakaları. O sıcacık yatağındadır. Boşadığı karısıyla öyle olurdu bütün kış. Öyle zamanlarda karısına sarıldığı sıralar çok mu severdi onu? Birden Şehnaz'ı hatırladı. Hayret, nasıl olup da hatırlamamıştı bunca zaman? Dışarıda hışıltıyla yağmur, şimşek, fırtına, yıldırım. İnsan asıl Şehnaz'a sarılıp yatmalıydı. İri, sulu damlalar serpelenmeye başladı önce. Sonra yağmur olanca öfkesiyle indi. Artık ne Define ne de bir şey. Her biri bir yana dağıldılar. Saklanacak, hiç olmazsa başlarını ıslamaktan kurtaracak bir yer yoktu. Yoktu işte. Topal sırılsıklam oluvermişti. Yalnız Topal mı? Ötekilerden neydi Topal'a? O kendine bakardı. Hava soğuk, üstelik bir de yağmur. Tuh, Allah belasını versin de Ali Şahin'in de ötekilerinde. Birden ayağa kaydı, diz verip kalktı. Pantolonunun ıslak dizi çamur olmuştu. Islak üst başı hiç sevmezdi. Tenine soğuk soğuk değdikçe, "Vazgeç oğlum bu sevdadan," demişti kaynanası. Definecilik o kadar kolay olsa, bütün fakir fukara işi gücü bırakıp bu işe soyunur. Allah kayınbabana mal vermiş, mülk vermiş. Ne lüzumu var defineciliğin? Dinlememişti. Dinlemez misin? Al işte. Korkunç yağmur ortalığı sel sele verip uzaklaştı. Bereket bulundukları yer tepeydi. Yağmur suları aşağılara akmış, çevreyi karanlık bir göl haline getirmişti. Sanki çevre kocaman bir göldü de onlar göldeki bir adada çevrili kalmışlardı. Ali Şahin ormanla tepenin arasındaki gölün kıyısında durdu. Bu gece de kısmet değilmiş. Konuşunca tılsım bozulurdu. Bu tılsım Ali Şahin'in konuşmasıyla değil, daha önce Topal'ın küfrüyle bozulmuştu zaten. Dönelim, dedi. Yağmurun durup durup yağdığı bilinen şeydi. En iyisi dönmekti gerçekten de. Dönmeli, birer kıyıya kıvrılıp vurmalıydılar kafaları. Sabahleyin Allah kerimdi. Yokuşu tırmanmaya başladılar. 23. Nedim Ağa arkasında elleri, odasında köşeden köşeye gidip geliyor, olanları düşünüyordu. Birkaç gün sonra kızının Topal'la evlenmesi, evlenecek olması, düğünün yapılacağı yer hiç önemli değildi. Topal'ın kanlı toprakların önemli bir parçasının paşazadelerden satın aldırmış olması da önemli değildi. Alışveriş kağıt üzerinde de olsa gene de tapula ellerine geçmişti. Tapula ellerinde olduktan sonra topraklar kendilerinin demekti. Bugün sürüp ekmeseler yarını vardı bunun. Memlekette bunca işsiz insan dolaşıp duruyor, yaltaklanıyorlardı. Ceplerine bolca para koydu da jandarmayı da harekete geçirdi mi işler yoluna girebilirdi. Daha açıkçası satın alınan topraklar için harcadığı paraları damadına düğün hediyesi olarak vermiş sayabilirdi kendini. Bütün bunlar denizden birer o sudan başkası değildi. Asıl önemli olan içini cayır cayır yakan kadının odacıyı çekip alması, az önce de telefonu açıp "Bana bak Nedim Ağa, beni artık rahat bırak, odacınla evleniyorum, beni unut" demesiydi. Onu unutmak, unutabilecek miydi? Sanmıyordu ama ne yapabilirdi? Odacıyla evlenmesine razı olup oğlana sermaye verse de, "Siz benim bundan sonra evlatlarımsınız" dese, "Alın şu parayı, daha da yardım ederim, tek beni silkip atmayın." Tam bu sırada içeri Topal girdi. Artık bu fabrikanın mal sahibi sayıyordu kendini. Nedim Ağa bugün ölse de çocukları yarın mal paylaşımına kalksalar, fabrikanın üçte biri karısının demekti. Genel müdür, servisler dolusu memurlar, banka müdürleri, hatta Adana valisi vız gelirdi. Üstelik cebinde de paşazadelerden satın alınmış tapular vardı. Bu tapular bile, yalnız bu tapular bile yeterdi bir insanı insan yapmaya. Kaldı ki kapı pervasızca açıldı. İçeri genel müdür girdi. Topal şöyle bir baktı, umursamadı. Bu genel müdürün gözünden kaçmadıysa da önem vermez göründü. Nedim Ağa'ya damat olacaksa olurdu. Karısından dolayı pek pek fabrikanın üçte birine sözü geçerdi ki o da Nedim Ağa gözlerini yumduktan sonra. Kalıyordu üçte ikisi. Bu üçte ikinin sahibi Nedim Ağa'nın iki oğluydu. Büyük oğul kendisiyle birlik olduğuna göre Topal ateş olsa düştüğü yeri bile yakamazdı. Hazırladığı çeki masa üzerine koydu. "Şunu imzalayıverin ağa." Topal mahsustan genel müdürün inadına Nedim Ağa'nın masası başına geçti, çeki önüne çekti. O sıra masaya yaklaşırken gözüne gözlüğünü takan ağaya sertçe sordu. "Ne için bu?" Nedim Ağa siyah pırıl pırıl stilosunu çıkarmıştı bile. Damadının işte bu yakınlığı hoşuna bile gitmişti ya, genel müdüre karşı ayıp ediyordu. Bunca yıl fabrikalarının bütün girdi çıktısını emanet ettikleri bir adama karşı böyle birdenbire yüz çevirip ona adamdan saymaza gelmek doğru değildi. Genel müdür mahsustan inadına arkasını çevirip mendiline burnunu sesli sesli sümkürmekle cevap vermiş oldu. Rahatlamıştı. İşte sana verilecek cevap demek istemişti. Topal ifrit sert sert baktı adama. Adam ikinci bir cevap olmak üzere bu sefer arkasını filan dönmeden yüzüne karşı burnunu sümkürdü, sonra da mendili katlayıp pantolon cebine soktu. Nedim Ağa birbirine paralel çizgiler halindeki imzasıyla çeki imzaladı. Topal sorusunun karşılığını alamamıştı. Yeniden daha büyük bir çalımla sordu. Bu para niye çekiliyor? Nereye sarf edilecek? Genel müdür çeki masadan aldı, çıktı gitti. Nedim Ağa gözlüğünü kılıfına koyarken işçi yevmiyelerine filan herhalde dedi. Topal masadan kalktı. Filan herhalde diye tekrarladı. Filan herhaldeymiş. Bu minare kırığına çok yüz veriyorsun, çok. Odanın içinde az önce kayınbabasının dolaştığı gibi dolaşmaya başladı. O minare kırığının bu türlü küstahlıklar yapma cesaretini Nedim Ağa'nın büyük oğlundan aldığını biliyordu. Ayı malığı diye geçirdi. Senin de topunuzun da hesabınızı göreceğin gün gelecek. İt. Ulan sen değil, ben senin ananım. Güldü. Nedim Ağa görmedi bu gülüşü. Başında lacivert beresi, elinde iri taneli sarı kehribar tesbihi, masası başındaki iskemlesine yan oturmuş, penceredeki tül perde ötesindeki fabrika avlusuna bakıyordu. Şehnaz'ı, hep Şehnaz'ı düşünüyordu. Hem de o hayta oğlanın kollarında. Ne dersin bu Şehnaz'ın yaptığına diye sordu. Çok konuşmuşlardı bunu. Topal dolaşmasına devam ederken, "Unut şu fahişeyi artık be," dedi. "Zehirden şifa, fahişeden vefa. Diyorum ki, biz gene o hayta oğlanı darıltmayalım." Durdu, sertçe, "Darılınca ne olurmuş?" "Hiç. Bana bak, kaynata, senin yularını iyice kısmak lazım. Ciğeri beş para etmez insanlara ehemmiyet veriyorsun. Biri fahişe, öteki o biçim. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Bırak canları cehenneme. Sen kendine bak. Şu genel müdürün neydi o taburu, zavuru?" Nedim Ağa anlamadı, kendi bildiğini okudu. "Canım, tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Doğru ama bir de beni, benim içimi düşünsene. O avradı bana tanıtan sen değil miydin? İçimizi ateşe attın, şimdi de... Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne diyorsun? O minare kırığının tavuru zavuru neydi diyorum." Dikkat bile etmemişti. "Bilmem," dedi. Cevap bile vermeye tenezzül etmedi be. Arkasını döndü de sessiz sessiz burnunu sümkürdü. "Sen de ne yapıyorsun demedin. Benim değilse bile senin şerefin var. Kaldı ki bugüne bugün koskoca Nedim Ağa'nın damadıyım." Oda içindeki dolaşmasına devam etti. Elbette koskoca Nedim Ağa'nın damadıydı bugüne bugün. Kızının kocası. Şaşı maşı. Kanun evlat tanımıştı ya. Nedim Ağa umursamasa bile pamuk hanım üstüne titriyordu damadının. güldü. Ulan sahiden de titriyordu üstüne be. Hani karının bileğini tutsa da haydi dese, kadının bakışlarındaki alevi içinin nasıl titrediğini görüp duruyordu. Büyük oğlunu yola getirmek için kadını kullansa mıydı acaba? Yani bugün genel müdürün cevap yerine burnunu sümkürdüğünü hem Pamuk Hanım'a hem de kızına söylese, bu cesareti de büyük kaynından aldığını eklese. Büyük kaynının dünyaya metelik vermediğini, hatta kızarsa tabancasını falan çekivermekten geri kalmayacağını biliyor, ürküyordu ondan. Aile arasına Karaçalı gibi girmişti. Rahat durmazsa o oğlan, o deli camız yapılı oğlan belki de tabancasını çeker, çeker vururdu da. Öfkede akıl var mıydı? Kapı vuruldu. Nedim Ağa gel dedi. İçeriye kerli ferli bir beyefendi girdi. Nedim Ağa'yı yerlere kadar eğilerek selamladıktan sonra bir fatura çıkarıp cebinden ağanın önüne saygıyla hatta çekinerek koydu. Nedim Ağa hemen gözlüğünü çıkarıp faturaya bakmaya başlamıştı ki omuzu üzerinden topal okuduktan sonra büyük oğlunun terzi borçları dedi. Ne kadar? 2000 küsur. Nedim Ağa öfkeyle topala döndü. Geçen ay dünya kadar para harcadık be. Topal elleri gene arkasında odanın içinde dolaşmaya başlamadan önce bunu bana değil ona söyle dedi. Haklıydı damadı, çok haklıydı hem de, çok haklıydı ama nasıl söylerdi? Akları kanlı, iri gözlerini ayırarak fazla konuşma derse, karısı da birden ne o, oğlunun elbise masrafını mı zorunuyorsun? Kartoros diye çıkışırsa? İçini dertli dertli çektikten sonra Sisilos'unu yeniden çıkarıp faturanın altını gene birbirine paralel çizgiler halinde imzaladı. Terziye adeta öfkeli uzattı. Götür genel müdüre, ödesinler. Terzi faturayı saygıyla aldı, odadan geri geri ağayı selamlaya selamlaya çıktı. Genel müdürün aynı koridor üzerindeki odasına geldi. Nedim Ağa'nın büyük oğlu oradaydı. Terziye kendisi söylemişti zaten faturayı babasına götürmesini. Sordu. Ne dedi? Terzi söyledi. Babasının dediğine değil de öteki Hinoğlu Hin'in lafa karışmasına içerlemişti. Belli etmedi. Peki, dedi. Faturayı terzinin elinden aldı, genel müdürün önüne koydu. Usul böyleydi. Ağanın hesabını ödenecek faturaları önce Nedim Ağa imzalar, sonra da genel müdür parafe ederdi. Gene öyle oldu. Terzi imzalanıp parafe edilmiş faturayı genel müdürden aldı çıktı. Yalnız kaldıkları zaman genel müdür, bana değil ona söyle demiş ha, küstah. Büyük oğlu bunu düşünüyordu. Yani neydi bu adamın maksadı? Bir yanda babalarını avucunun içine almış, evde ise şaşı kardeşinden geçtim, anasını bile üzerine titrer hale getirmişti. Alt tarafı bulunma sint kumaşı mıydı yani? Sokaklar onun gibi topal değil, sağlam, aslan gibi delikanlılarla doluydu. Kerameti neresindeydi? Genel müdür az daha körüklemek için, bu herif dedi, size oyun komayıp çıkaracak. Büyük oğul deli camız gözleriyle genel müdüre hınçla baktı. Ne gibi yani? Ne gibisini bilmem ama paşazadelerin topraklarından bir kısmını daha şimdiden babana aldırıp ele geçirdi. Yarın Allah gecinden versin babanızın başına bir hal gelir ölürse. Büyük oğul oturmakta olduğu maroken koltuktan fırlayıp kalktı. Onun topal gibi zülcelalini diye korkunç bir küfür savurdu. Ben kimim be? Benim canım sağken ona ortalıkta köpek gibi dolaşmak düşer. Benden oynuyor musun sen? Oda içinde köşeden köşeye dolaşmaya başladı. Genel müdür daha fazla kışkırtmanın yersizliğini idrak ederek kısa kesti. Topalı büyük oğlun sevmemesine karşılık şaşı kızla Pamuk Hanım'ın üstüne titredikleri karısından duymuştu. Allah'ım demişti karısı. Nuri Bey diyorlar, ağızlarından birkaç Nuri Bey birden dökülüyor. Bu adamın kerameti neresinde acaba? Büyük oğul bir zaman dolaştıktan sonra babasının odasına çekti gitti. Topal Nedim Ağa'nın masasında oturuyordu. Nedim Ağa da başında lacivert bere, elinde sarı tesbihi odanın içinde dolaşıyordu. Büyük oğul içeri girince Topal da Nedim Ağa da tokat yemiş gibi şaşırdılar. Onun fabrikada olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü fabrikada olsa terzi faturasını babasına göndermeyi lüzum görmez, cebinden öderdi. Hiçbir başlangıcı lüzum görmeden arkasında elleriyle Topal'ın oturmakta olduğu masaya yaklaştı. Öfkeyle "Kalk lan oradan," dedi. Topal ayağa fırladı. "Peki. Ben sana oraya oturma, babamın yeri orası demedim mi?" "Demiştiniz." "Ulan babam ölse bile oranın sahibi benim. Ben ölsem kardeşim, kardeşim öldükten sonra bacım. Ancak o zaman oturabilirsin." Babasına döndü. "Sen niye oturtuyorsun?" Nedim Ağa işi şakaya vurup geçiştirmek istiyordu. "Canım oğlum," dedi. "Yahu bırak şimdi bunu. Gene az önce 2000 küsur liralık bir terzi faturanı ödedim." Büyük oğul pervasızca. "Tabii ödeyeceksin," dedi. Tabii mi ödeyeceğim? Ben koskoca Nedim Ağa'yken yıldan yıla bir takım elbise diktiriyorum. Sen? Ben ayda 5 takım. Balın nerende? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Benden daha hatırlı, daha büyük müsün? Tabii be, sen kimin oğlusun? Nereden baksan bir kara ameli Hasan'ın. Ben koskoca Nedim Ağa'nın oğluyum, hırbo. Nedim Ağa'dan önce topal attı kafkasını. Doğru dedi, çok doğru Ahmet Bey. Hiç laf etmeye hakkın yok ağa. Bıçak gibi laf, koskoca Nedim Ağa'nın oğlu o. Nedim Ağa da gülüyordu. Bir ara eşşi ol eşek dedi. Her şeyi bir put bulursun. Topal araya girdi. Tabii bulur. Senin veliahtın o. Ona söz yok. Öyle değil mi kayınço? Büyük oğul bu kayınço sözüne kızmadı. Az önceki davranışı içinde ona karşı biriken kinin kara bulutlarını dağıtıvermişti. Şayet dikilse, kafa tutsa, hiç olmazsa öfkesini surat asmakla belli etseydi, şimdiki bu kayınço sözüne takılır, benimle bu urumeli ağızlarıyla konuşma diye terslerdi. Elleri ardından odadan çıktı gitti. Topal onun gibi düşünmüyordu ama. Vaktiyle Pamuk Hanım'ın dükkana gelip söylediği artık eksik sözlerden dolayı öcünü aldığı halde onu hala nasıl affedemiyorsa büyük oğlu da bu sözleri bundan öncekiler dolayısıyla affedemiyordu, affedemeyecekti. Yalnız zamanını bekleyecekti. Gün ola harman ola diye geçirdi. Ben de Nuri isem, Topal Nuri isem bütün bunların hesabını toptan görürüm sizinle. Moroken koltuğa kendini bıraktı. Büyük oğlum bir parçada üvey babası sayılıp sayılmayacağını düşündü. Hergele bilmeliydi bunu. Bilse, bile bilse aman sakın ha deli pezevenk hem beni vurur hem de anasını. Ne düşündün gene lan? Düşüncelerinden sıyrıldı. Hiç. Senin büyük oğlanı. Düşünüyorum da kanlı canlı aslan gibi. Böyle olduğu iyi. Bir insan içindekini 100 be 100 söyleyip çıkıyor mu? O insan iyi insandır. Dobra dobra insandan zarar gelmez. Sen asıl içinden pazarlıklıdan kork. Nedim Ağa Topal'ı biraz daha sevdi. Büyük oğlu bir yandan genel müdür öte yandan onu kendisine çekiştirdikleri halde o üstelik büyük oğlu babasının masasında oturuyor diye kaç sefer azarladığı halde. Doğrusu iyi etmişti kendini damat diye seçmekle. Akıllı, cin gibi bilekli. Sonra bir şeye daha dikkat ediyordu. Karısı, Pamuk. Eskiden sert, haşin, aksi, lafı ağzındaki kadın. Topal aralarına girdi gireli yumuşamış, kadınlaşmıştı. Güzelleşmişti de aygır karı be. Kim bilir, belki de Topal, kocana karşı çok sert davranıyorsun, doğru değil, ne de olsa helalin, filan mı demişti. Telefon çaldı. Nedim Ağa kulaklığı aldı. Alo, kimsin? Pamuk sen misin? Peki, peki. Topal'a, kaynanan seni istiyor, gel dedi. Topal geçti telefonun başına. Alo, sen misin kaynana? Gülümseyerek bakmakta olan Nedim Ağa'ya göz kırptı. Ne var? Ne? Mantı mı? Deme be. Telefonun öbür ucunda Pamuk Hanım rastlıklı kaşları hafifçe pudralı yüzüyle erkekten çok kadına benziyordu gerçekten de. Daha doğrusu Nedim Ağa'nın düşündüğü gibi Topal aralarına girdi gireli Pamuk yumuşamış kadına benzemeye başlamıştı. Dedim gitti dedi. Ne işin var orada kalk gel. Sesini kısarak konuşuyordu telefonda. Kızıyla koca memeli hizmetçi ta mutfakta mantının hamuruyla meşguldüler ama gene de duyabilirlerdi. Duysalar birini çıkardı ya. Duymamaları daha doğruydu. Telefonu kapatıp mutfağa geçti. Kızıyla koca memeli hizmetçi bacaklarını yanlara açmış, ağızlarında sakız, kare kare doğranmış hamur parçalarının arasına kıyma koyarak hamurları usulünce kıvırıp katlıyor, geniş bir tepsiye diziyorlardı. Ne Pamuk Hanım'ın telefonu ne de neler konuştukları. Kocan telefonda seni sordu kız. Şaşı kız. Kocan sözüyle kıpkırmızı kesildi. Daha nikah olmamış, gerdeğe girmemiş, o geceyi geçirmemişlerdi ki karısı olsun. 22. ayrımın sonu sayfa 329.